Ayrım 12.
Onu dinlerken köylü kadınların sırlarının çoğuna vakıf olduğunu anladım. Bu sırlar uzun süre saklı kalmayıp kısa zamanda dedikodu konusu oluveriyor. Sorunumu kendisine açacak olsam Abdülkadir'in hemen Arap telefonu hızıyla haberi olurdu. Ben de susmayı yeğledim. Ondan yardım istemek neye yarar ki? Boşanmak için kocanın karısını aldatması, herkesin bunu bilmesi, ailenin toplanması, bir karara varması için bilgiye para ödemesi gerekiyor. Ne yazık ki Abdullah beni aldatmıyor. Bu adama verilecek parayı bulmamda olan haksız. İçimi döktüğüm tek kişi Abdülkadir'in yeğeni Havla. Bizimkine en yakın evde oturuyor. Her şeyi, mutsuz olduğumu, bu tecavüz evliliğine katlanamadığımı söyleyebiliyorum ona. Bana acıyor ama yardım etmek elinden gelmiyor. Diğer kadınların hakkımda ne düşündüklerini de ondan öğreniyorum. Zayıflığıyla dalga geçtikleri Abdullah'ın işi nasıl becerdiğini merak ediyorlarmış. Bazıları doğrudan doğruya onunla nasıl başa çıkıyorsun diye sordular bana. Ardından gülüşüp dalga geçtiler. Bir zevkten mahrum kalıyormuşum gibi. Varlığın temel nedeni yatağında bir erkeğe sahip olmakmış gibi. Birbirimizi anlayabilmemiz olanaksız. Bence bu insanlar hasta. Cinsel zevk nedir bilmiyorum. Zaten onların da bu konuda bilgi sahibi olduklarını sanmıyorum. Doğdukları anda cinsel organlarının bir bölümünü yitirdikten sonra zevk duymaları olanaklı mı? Ben duymuyorum. Yakında 17 yaşımı dolduracağım. Tek erkek arkadaşım Birmingham'da özgür. Aşk hakkında tek bildiğim şey onun öpücükleri. Beni bekliyor mu? Tekrar görüşürsek bunu ona nasıl söyleyebilirim? Anlar mı acaba? Kocasının yokluğunda komuta vardın elinde. Abdülkadir döndüğünde dayağı yemek korkusuyla benden istediklerini yerine getirmek zorundayım. Üzerimdeki gücünü kötüye kullanmaya bayılıyor. En küçük bir hatamda beni günlerce gıdasız bırakıyor. Önceki günlerden kalan artıkları köpeğin önüne atar gibi fırlatıyor bana. Zaman zaman 2-3 günlüğüne çay ve sigarayla yetinmek zorunda kalıyorum. Bakire'ye yakındığında hep aynı yanıtı alıyorum. Sorumlu olan vardı. Ona bir şey söyleyemem. Kayınvalideme saygı borçluyum. Sen de öylesin. Bakire'ye bana davrandığı kadar kötü davranmıyor. Töreler kayınvalideye saygı gösterilmesini gerektiriyor. Ancak Ward sıradan bir kayınvalide değil. Kendi annesi bile onun hain olduğunu söylüyor. Köydeki kadınlar bana ne kadar kötü davrandığını görüyorlar. Nefretinin gerçek nedeni nedir bilmiyorum. Belki de benim nefretimin karşılığıdır. Belki de oğluna yurt dışından karı alınması onu incitmiştir. Beyaz fahiş ediyor benim için. Bazen açlıktan başım dönüyor. Kendi kendime bir şeyler hazırlayamıyorum çünkü malzemeleri odasında kilitliyor. Tavuklarımız var ve taze yumurta lüksüne sahibiz. Ancak bunları Bakela'nın çocuklarına veriyor ve benden sakınıyor. Nadida da tavuklara baktığı için zaman zaman bana yumurta getiriyor. Bir seferinde o kadar acıkmıştım ki komşulardan biri acıyıp bana yiyecek verdi. Ancak her zaman bu tür yardım görmüyorum. Birmingham'daki fish and chips yani kızarmış balık ve patates geliyor aklıma. Bazen gözlerimi kapatsam kokusunu duyacakmış gibi oluyorum. Bir de dilin üzerinde ekşimsi bir tat bırakan en sevdiğim zencefilli pastaları görüyorum. Bugün ateş yakmak için odun toplamaya giderken yolda başım dönüyor. Güneş rengarenk daireler oluşturuyor gözümde. Bu sabah bir parça artık şapatisin yanında soğuk bir çay içtim yalnızca. Bir yılan var karşımda. Bana doğru ıslık çalarak tırmanıyor. Küçük başı yüzüme çevrili, dimdik yükseliyor. Bir sopa yakalamak için elimi kıpırdatıyor ve korkunç bir öfkeye kapılarak vuruyor, vuruyorum. Beni sokabilirdi, aptalca ölebilirdi. Bu yılanı öldürmek bir tür kurtuluş büyüsü oluyor. Abdülkadir'i öldürüyor, Ward'ı öldürüyor, tükenene kadar öldürüyor, öldürüyorum. Kafası paramparça oldu. Boynundan tutuyorum ve birden aklıma bir fikir geliyor. Yılanın etini yenebildiğini duymuştum. Bir metre uzunluğunda bir et hareketsiz duruyor önümde. İncecik bir beden. Zehirli mi, değil mi? Yemen'deki bütün yılanların zehirli olduğu söyleniyor. Çenesi açık ölmüş. Ateş yakacağım. Derisini yüzmek için bir bıçak gerekli bana. Evden fazla uzak olmadığım için mutfağa dalıp koyun kesme bıçağıyla geri dönerek başını koparıyorum. Biraz öteye attıktan kısa bir süre sonra akbabalar üşüşüyor. hayvan cesedi görür görmez gökyüzünde beliriyorlar. İçlerinden birisi dalıp kafayı kaptığı gibi biraz uzağa konuyor. Bir parça kesip kavunu kabuğundan ayırırcasına uzunluğuna sıyırıyorum. Etin derisinden hiç hoşlanmam. Soyulduktan sonra yılan derisi tavuk etine benzeyen pembemsi bir renge dönüşüyor. Ateş kıvamında, haşlarken balık kızarttığımız gibi kızartacağım bunu. Doğrudan ateş üzerinde. Etin kızarmış bir renk alması için en az yarım saat bekliyorum. Ve parçayı aç gözlülükle yutuyorum. Tadı güzel, tavuğunkinden bile daha iyi. Akbabalar kalanı paylaşıyorlar. Vahşi hayvanlar arasında vahşi bir hayvanım. Karnım doyduktan sonra bunu neden yaptığımı düşünüyorum. Refleks, açlık, korku. İngiltere'de birisi bana bir yılan gösterse tabana kuvvet kaçardım. Çoğu kız çocuğu gibi yılanın düşüncesi bile tüylerimi ürpertirdi. Bense onu yedim. Yediğim için de hoşnutum. Bir süre sonra ne yediğimi öğrenen Nadida şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Çok aptalca, niye yaptın bunu? Sana yiyecek bir şeyler verirdim ben. Nadida hayvan öldürmekten korkmaz. Oldukça hassas görünse de bir tavuğun boynunu benden çok daha kolay kopartabilir. Aslında açlık değildi nedeni. Ondan çok şiddet gereksinimiydi. Tıpkı kertenkeleleri ayağımın altında ezerken hissettiğim gibi. Öldürme gereksinimi. Abdülkağa da karısı Vart'ın bana nasıl davrandığını öğrenmiş. Kimden bilmiyorum. Muhammed'den olabilir. Suudi Arabistan'dan mektup yazmış. Aç kaldığını ve yiyecek aramak için başka evlere gittiğini söylediler bana. Açıklamanı istiyorum. Şöyle yanıtladım. Duydukların doğru. Param yok. Vard'ın eline bakıyorum. O da bana karşı çok hain. Bir süre sonra gelen mektup bu kez Vard'ın adına. Okuma bilmediği için köyden bir kadın geliyor eve. Kulak verip mesajın özünü yakalıyorum. Yiyecekleri benden sakınmamasını emretmiş. Vart öfkeye kapılıyor. Ancak kocasına itaat etmekten başka çaresi de yok. Kadınlarla konuştuğumu, insanların kendisini yargıladığını biliyor artık. Sonuçta benden iyice nefret eder oldu. Bundan böyle köyde yaşayacaksın. Tıpkı öteki kadınlar gibi. Ne sanıyorsun? Günün birinde o güzel ve zengin İngiltere'ne döneceğini mi? Lanet olsun sana. Hakaretlerini duymazdan gelip fener ışığında ona bakarak ateşi üflemek, çapatis kızartmak, tavukları kovalamak ve inekleri sağmak harika bir duygu. Kötü bir insan oluyorum. Abdullah hasta. Gitgide zayıflıyor ve rengi iyice soldu. Sıkıcı bir düşünce yapışıyor yakama. Onunla ilişkim dolayısıyla mikrop kapmış olabilir miyim? Derdi nedir bilmiyorum ama durumu ciddi olmalı. Çünkü Muhammed sürekli onu taizli bir doktora götürüyor. Hastalığına kimse tanı koyamıyor anlaşılan. Vart onun hep hasta, hep zayıf ve iştahsız olduğunu ama büyüdükçe de durumunun ciddileştiğini söylüyor. Zayıf da olsa iyi kötü büyüyor. Nadida'nın kocası Samir ise adıma benzemeye başladı. Abdullah eriyor. Verdikleri ilaçlar hiçbir işe yaramıyor ve günün birinde Muhammed, doktorun teşhis koyulabilmesi için onun yurt dışına gönderilmesini gerekli gördüğünü bildiriyor. Ya İngiltere'ye ya da Suudi Arabistan'a. Abdülkadir'e mektup yazarak durumun ciddiyetini bildiriyor ve Abdullah'ın Yemen dışında tedavi görmesinin gerekli olduğunu açıklıyor. Abdülkadir kulaklarını tıkıyor. İkinci oğlunun hasta olduğunu bir türlü anlamak istemiyor sanki. Ta ki ayağa bile kalkamaz hale gelinceye kadar. Sonunda Abdullah'ın onu birkaç haftalığına Taiz hastanesine yatırmasına izin çıkıyor. Birkaç haftalığına mutluyum. Ölmesini yürekten dilediğimi söylemekten utanmıyorum. Böylece özgür kalıp İngiltere'ye dönebilirim. Onun evde olmaması, tek başına uyumak harika bir şey. Bir süredir cinsel ilişki için istekli değildi ama onu görmek bile beni rahatsız ediyor. Çevremde bulunmaması, dünyada her şeyden çok istediğim özgürlüğün bir parçası. Geceleri onun varlığı, kokusu, sızlanmaları olmadan düş kurmakta serbestim. Çatıya tırmanıp yıldızlara bakmak ve serinliği solumakta özgürüm. Dağların ötesinde uçmayı hayal edebilirim. Kurtların ulumasıyla tüylerim diken diken olabilir. Batan güneşin içinde yok olan bir kartal yerine koyabilirim kendimi. Sonunda Abdülkadir da durumu gözleriyle görmek için Suudi Arabistan'dan geri dönüyor ve gerçeğin farkına varıyor. Abdullah'ı yanıma alıp yılanın bir tarla sıçanına baktığı gibi bakıyor bana. İngiltere'ye götüreceğim. Bizimle gelmek istiyor musun? Kurnazlık. Beni dövmek ya da en azından hakaret etmek için evet dememi bekliyor. Pasaportum bende biliyorsun. İstersen 3 kişilik bilet alabilirim. Doğru söylediğine inanmaya başlıyorum. Tedavi için benim gerekli olduğumu düşünüyor sadece. Yola geldiğimi sanıyor. Anneme yazdığım mektupları gönderdin mi? Yollamayacağını bile bile inatla onlarca mektup yazmıştım. Elbette seni görmek için gelmiyorsa suç bende değil. Bu düşünceye katlanmak hiç de kolay değil. Kuşku. Annen seninle ilgilenmiyor. Nerede olduğunu biliyor ve gelmiyor. Yalan söylüyor. Bu düşünceye sarılıyorum. Bir de gerçekten beni götüreceği umuduna. Samimi görünüyor. Doğrusu ben de aileyle bütünleştiğimi sanması için elimden geleni yaptım. Mektuplarında Abdullah'la iyi geçinirsem bir çocuğumuz olursa İngiltere'ye dönebileceğimi, sonra da geri geleceğimi yazıyordu sürekli. Abdullah'a vize alması hem uzun sürüyor hem de pahalıya mal oluyor. Taiz bağlantısı Nasır Salih ile sonu gelmeyen pazarlıklar yapılıyor. Hastanedeki doktordan acilen yurt dışında tedavinin gerekliliğini belgeleyen bir mektup alıyor. Bu kadar uğraştığını görünce olup bitenlerin doğruluğuna gitgide daha fazla inanıyorum. Gideceğiz. Nedida ile birlikte anneme uzun bir mektup yazıyorum. Her şeyi anlatıyorum ona. Abdullah'ın hastalığını, yakında yola çıkacağımızı, İngiltere'ye varır varmaz Nedida'yı da getirtmek için elimizden geleni yapmalıyız. Seni seviyorum anneciğim, görüşmek üzere diye vurguluyorum. Postaya vermesi için mektubu Abdülkadir'e uzatırken sırtımda bir ürperti geçiyor. Ancak soru sormuyor. Taiz'den postalayacağını söyleyerek cebine koyuyor. Orada yine Nasır Salih'le buluşup bazı resmi belgeleri alacak. Belli etmesem de yola çıkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gün doğarken kalkıp hiç yakınmadan suya gidiyor. Odun taşıyor, mutfağa gidiyorum. Vardım hiç ilgilenmediği 2 yaşlı insana da yakınlık duyuyorum. Büyük baba devrim ve 2 eyalet arası çarpışmalardan, tüfeklerden söz ediyor. Günler geçiyor ve bir sabah Abdülkadir da beni mutfakta köşeye sıkıştırıyor. Annene bir mektup yazmışsın, baban bana geri gönderdi. Mektubu göndermedi, bundan eminim. Zarfı açtı ve gitmemi engellemek için bahane ediyor. Baban çok kızmış. Abdullah'la birlikte İngiltere'ye gelmeni istemiyor. Bu kez kaçabileceğimden o kadar emindim. Buna o kadar güvenmiştim ki haber bir darbe gibi iniyor yüzüme. Gözyaşlarından boğulurcasına kendimden geçip üzerine atılıyor ve tüm gücümle vuruyorum ona. Yalan söylüyorsun. Mektupları göndermedin. Onları hiç göndermedin. Hepsini bir bir açtın. Annem ne halde olduğumuzu bilmiyor. Doğru değil mi? Söyle. Kendime hakim olamıyorum. Haftalardır onu kandırmak için harcadığım tüm çabalar boşa gitti. Beni kendi halime bıraktı. Yazmama izin verdi görmek için. Babamla suç ortağı olmasını aldırış etmiyorum. Tek istediğim annemin durumu bilmediğini, bizi aradığını, sonunda bulacağını ve bundan korktuğunu itiraf etmesi. Adi bir sinekmişim gibi itiyor beni. Ahır dumanı kokan bu pis mutfakta yapayalnız yere oturup yumruklarımı boşluğa vuruyorum. Bıçakla tavuk öldürmeyi öğrendim. Bu evde herkes tavuk kesmeyi bilmek zorunda. Köylüler kümeslerden tavuk satın alıyor. Abdülkadir'in kümesi var. Yemek istiyorsanız öldürmek zorundasınız. Bazı erkekler hayvanın kafasını elle koparıyor. Korkunç bir manzara. Çünkü zavallıcık kıpırdanmayı sürdürüyor ve kafasız beden kanatlarını oynatarak koşmaya koyulabiliyor. En iyisi kafayı ayırır ayırmaz hayvanı kaynar su dolu bir kovaya batırmak. Bu anında sinirleri öldürüyor ve hareket etmesini engelliyor. Ardından tüylerini yolmak, içini temizlemek ve pişirmek gerekiyor. Ne zaman bir tavuğun boğazını kessem Abdülkadir'in boğazı olduğunu varsayıyorum. Gece gündüz onunla ilgili kabuslar görüyorum. Noel gibi dini bir bayram olan İd günü koyun kesmek gerekiyor. Abdülkadir yokken bu işi vardın yapması gerekiyor. Oysa o gün yapmayı reddediyor. Neden böyle davranıyor bilmiyorum. Beni zor duruma düşürmek istiyor olabilir. Çok şükür ki Abdülkadir'in kız kardeşi Tama bir haftalığına bize kalmak için köyden geldi. Yardım etmem koşuluyla işi yapacağını söylüyor. Daha önce de erkekler evdeyken koyun kesildiğini görmüştüm. Hayvan 3-4 gün mutfağın kapısında asılı duruyor. Çevresinde sinekler uçuşuyor. Etin tadına bizden önce onlar bakıyorlar. Buna da alışmak zorunda kaldım. Tamiya koyunu yere batırıp boynunu kaldırıyor. Bir elinde bıçak, öbür elinde hayvanın boynu besmele çekiyor. Zaten hep besmeleyle öldürürler. Bense tavuk öldürürken Allah'a bu işi hiç karıştırmıyorum. Tamiya beceriksiz, bıçak ters dönüyor ve hayvan bir vuruşta ölecek yerde debelenmeye başlıyor. Dayanılır gibi değil, bakamıyorum. Tamiya kanlar içinde kalıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Zavallı hayvansa can çekişiyor. Çıkardığı sesler ve bakışı beni hasta ediyor. Çok zalimsin. Neden böyle yaptın? Diyorum. Şaşkın şaşkın bana bakıyor. Tek kusuru beceriksizliği. Hayvanın gırtlağını bir vuruşta kesmek alışkanlık gerektiriyor. Atılıp bıçağı elinden kaparak erkeklerden gördüğüm gibi yapıyorum. İğrenme duygusuyla nutkum tutulmuş, hızlı davranmak, hayvanın acı çekmemesini sağlamak için sahip olduğumu hiç sanmadığım bir güç ve kararlılık var üzerimde. Sıcak kan ellerime, kollarıma sıçrayıp üzerimden akıyor. Dişlerimi sıkıyorum. Bu kez hayvan bir vuruşta öldü. Tavuğun gırtlağını kesmek bu son yaptığım işe hiç benzemiyor. Koluma rehberlik eden olağanüstü güç hemen ardından yok oluyor. İçim boşaldı. Tükendim. Koyunun derisini yüzmesi için Tamiya'yı yalnız bırakıyorum. Deriyi patikaya doğru fırlatıyor. Vahşi hayvanlar halleder nasıl olsa. Sırtlanlar sürekli evlerin etrafında dolanıyorlar. Dağlarda yaşıyor ve geceleri insanlara saldırabiliyorlar. Köylülerin anlattıklarına göre zaman zaman köye giden yol üzerinde bırakılmış el ve ayaklar buluyorlarmış. Eskiden kaplanlar da varmış. Ormanlar yok edildikçe onlar da ortadan silinmiş. Yakından ne bir kurt gördüm ne de bir sırtlan. Ancak geceleri kulağımın dibinde oluyorlar. Odamdan çakıl üzerinde adımlarını, soluklarını ve homurdanmalarını bile duyabiliyorum. Artıkları aranıyorlar ve şu koyun derisi onlara bu gece bir ziyafet çekecek. Onu dişleyebilmek için birbirleriyle savaşacaklar. Geçen gece yulun altında ulumalarını duydum. Pencereye gittim ve karanlıkta parlayan fenerler gördüm. Ertesi gün köye girmek üzere olan bir sırtlanı izleyip öldürdüklerini öğrendim. Öldüren kişinin boynunda ana olarak hayvanın diş izleri kalmıştı. Zaman zaman köylüler ahır ve küme sırtsızı haydutları da kovalıyorlar. Bu nasıl oluyor? Gerçekten öldürüyorlar mı diye merak ediyorum. Tüfek ve bıçaklarını alıp çıktıklarına göre herhalde öldürüyorlardır. Ancak kimse kesin bir şey söylemiyor. Haydutların avlandığı söyleniyor, hepsi bu. Sırtlanlarla akbabalar kalan işi tamamlıyorlardır. Akbabalar beni büyülüyor. Dağdaki irili ufaklı bütün yırtıcı kuşlardı. Sürekli yukarıda daireler çizdiklerini görmek için başını göğe kaldırmak yeterli. Hoçgeyl'de orta çağ özgü bir vahşet ve kölelik yaşanıyor. Şu sırada olduğu gibi hasat zamanı kadınlar iki haftalarını tarlalarda geçiriyorlar. Erkekler hemen hemen hiç gelmedikleri için bütün işi biz yapıyoruz. Vard işe bir adam ya da öküz koşmaktan kaçınıyor. Çok cimri bir insan. Bakilayla ben girişiyoruz. Aletler ilkel. Basit bir bel aracılığıyla tohum ya da bitkileri tek tek ekmek ya da dikmek zorundayız. Sabah erken evden çıkıp gecenin geç saatlerinde dönüyorum. Yoğun sıcaklık altında iki büklüm durmaktan sırtım ağrıyarak çalışıyorum. Ellerim ve ayaklarım su topladı. Susuzluktan ölmemek için düzenli aralıklarla sıvı içmeyi unutmamak gerekiyor. Çocuklarla ilgilenmesi gerektiği için Bakela bana fazla yardımcı olmuyor. Sonuncuyu doğurduktan sonra yine hamile kaldı ve Halit adında bir oğlan çocuğu daha doğurdu. Bart buyurgan ve nefret dolu olsa da buralı kadınların tümü gibi onun da güçlü olduğunu itiraf etmek zorundayım. Kadınlar yaşlılıkta da tarlada ve ev işlerinde hayvan gibi çalışmak zorundalar. Bart beni de kendisi kadar çalışmaya zorluyor. Mısır tarlaları uzun süredir yağmayan yağmuru bekliyorlar. Yağmur önemli bir olay. Fırtına dağların üstünde oluşuyor, bulutları şişirip tehlikeli bir biçimde sarartıyor. İnsanlar dehşete kapılıp evlere kaçışıyorlar çünkü sık sık ölümlere neden oluyor. Bekleniyor, sabırsızlıkla bekliyorum. Şimşeklerden ve yıldırımlardan korkmasam, yağmurun altında durup bütün bu tozlardan, sivrisineklerden, yapışkan sineklerden, tarlada geçen günün iğrenç terinden beni temizlemesini, arındırmasını beklerdim. Ancak Bart da diğer kadınlar gibi yapıyor. Fırtına zamanı pencerelerle kapıları kapatıp bizi karanlıkta bırakarak dua ediyor. Tanrı'nın insanları cezalandırmak için üzerlerine yıldırım yağdırdığını sanıyor. Gerçekten de yağmur öyle şiddetli yağıyor ki insan kendi sesini, soluğunu bile duyamaz hale geliyor. Bu durum saatlerce sürüyor ve onlar son şimşek dağların içinde kamçı gibi gök gürültüsüyle çakıncaya ve yağmur dört nala giden bir atın ayakları gibi toprağa işlemekten vazgeçinceye dek çevrende dua ediyorlar. Dışarıda dağın üstünde oluşan gökkuşağı, yerden yükselen sis ve garip bir sessizlik karşılıyor beni. Gökyüzü öfkesiyle nimetini başka yerlere taşımaya koyulmuş. Kuyular çamurlu bir suyla dolaşacak, kurbağalar musallat olacak. Su çekebilmek için onlarla savaşmak zorunda kalacağız. Mısır sert, biçilmesi, sapların tek tek elle koparılması, kovalara doldurulup eve taşınması ve tanelerin ayrılması gerekiyor. Su toplamaları ve kesiklerden sonra ellerim mısır tutuyor. Mısır gece boyu su kovasında kalıyor ve ertesi gün ahırda kocaman bir taş değirmen altında öğütülmesi gerekiyor. Bu yorucu çaba yüzünden bileklere ağrı saplanıyor. Mısır hasadı işlerimizin en çetin, en yorucu olanı. Bart'la Bakela yalnızca bu işten yakınıyorlar. Köyde bazı kadınların öğütme makineleri var. Manivelası olan bir tür tekerlek. Böylece unu depolamak ve krep yapmak için yoğurmak gerekmiyor. Ancak Bart bu modernliğe ya da bu kolaylığa karşı çıkıyor. Gece boyu çalışsak da bileğimizi kıpırdatamaz hale gelsek de bu geleneksel uğraşı yerine getirmemizi istiyor. Bu sabah köydeyken bir kadının vardı sorguya çektiğini duydum. Şu İngiliz kıza neden bu kadar ağır bir iş yükledin? Sen kendi işine bak, onun öğrenmesi gerekiyor. Yemeğe birileri geldiğinde yeterince mısır unu öğütmek için 3-4 saat uğraşmam gerekiyor. Aynı gün tarla ekmeğe de gideceksem yokluğumda gerekecek kadar bir miktarı yedeklemek zorundayım. Yetmiyormuş gibi su çekmek, odun toplamak, küçücük bir saman süpürgesiyle evi temizlemek de bana düşüyor. Ev temizliği. Ev sürekli tozlu. Kertenkeleler yumurtalarını tavana bırakıyorlar. Temizlik hiç bitmiyor. Kalkan toz sırtıma iniyor. Tavanda yumurtalar dalga geçer gibi yeniden beliriyorlar. Bir de varanlar var. Bir keresinde yoluma çıkmıştı hani şu dinozoru andıran küçük canavarlar. Bir tanesi geçen gün eve girip doğrudan doğruya bebeğin uyuduğu Bakela'nın odasına girmiş. Onu ilk ben gördüm ve çığlığı bastım. Bakela vura vura öldürüp akbabalara fırlattı. Geçen ay yılanın biri çocuğun beşiğine kıvrılıp yanında uyumuştu. Sürekli savaşmak ya da bir şeyleri öldürmek gerekiyor. Bir öğleden sonra evin önünde güneşe çıkıp oturarak başım duvara dayalı, gözlerim kapalı birkaç saniyeliğine dinleniyorum. Kim olduğumu, ne hale geldiğimi, her gün katlanmak zorunda olduğum köleliği bir unutsam.